Dördüncü dizin, sayfa 102. 8. bölüm, demokrasi ve küreselleşme. Küreselleşme o denli güçlü bir akım ki hiçbir ülkenin bunun dışında kalması olanaklı değil. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasiyle yüzleşirken mutlaka küreselleşme sürecine bakmak ve bu süreci dikkate almak gerekiyor. Zaten Soros'un önderliğinde eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerde tezgahlanan başarılı ya da başarısız eylemler doğrudan doğruya küreselleşmenin nedenle etkili olduğunun kanıtları. Önceki bölümde de Türkiye'deki laikliğe karşı oluşan tehditler bağlamında değindiğim ABD'nin ve AB'nin etkileri de doğrudan doğruya küreselleşme bağlamında ortaya çıkan gerçekler. Ama ne küreselleşme tek boyutlu bir süreç ne de küreselleşmenin bir ülke üzerindeki etkileri tek yönlü. Bu açıdan küreselleşme sürecini iyice anlamak, diyalektik oluşumları görmek ve Türkiye'deki demokrasiyi bu çok boyutluluk içinde çözümlemek gerekir. Küreselleşmenin temel özellikleri. Sevgili okurlarım, dünya tarım ve endüstri devrimlerinden sonra tarihin üçüncü büyük devrimini yaşıyor. Kimilerinin uzay çağı, kimilerinin bilgi toplumu dönemi, kimilerinin genetik ve biyoteknoloji çağı dediği bu döneme ben bilişim devrimi çağı diyorum. Daha önceleri bu devrime iletişim bilişim devrimi diyordum. Fakat teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla iletişimi de bilişimin içine soktu. Yani artık bilgisayarlar aracılığıyla iletişim kurmaya başladık. Ayrıca telefonların içine de bilgisayarlar, bilgisayarların içine de telefonlar yerleştirilince telefon-bilgisayar bütünleşmesi yaşandı. Ben de bu devrimin adının önündeki iletişim sözcüğünü kaldırdım. Çünkü bilişim sözcüğü artık iletişimi de kapsamaya başladı. Bu yeni çağ aynen tarım ve endüstri devrimlerinin yaptığı gibi bütün dünyayı etkileyecek ve yeniden biçimlendirecek. İnançlar, devlet biçimleri, toplumsal sınıflar değişecek. Yepyeni yaşam biçimleri, yepyeni ilişkiler ortaya çıkacak. Küreselleşme işte bu devrimin ilk safhası. O da kendi içinde aşamalara ayrılıyor. Gittikçe yaygınlaştığı izlenimi veren küresel terör bu dönemin henüz başlangıç aşaması bile değil. Bu aşamanın girişi. Bakın içinde yaşadığımız bu aşamayı şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Biliyorsunuz insanlığın tüm yüzünü değiştiren endüstri devriminin 1789 Fransız İhtilali ile başladığı kabul edilir. Yani Fransız İhtilali olgunlaşması yüzyıllar süren endüstri devriminin başlangıç aşaması bir anlamda siyasal habercisi olarak kabul edilir. Fransız İhtilali ise kendi içinde farklı dönemlere ayrılır. Cumhuriyet dönemi, terör dönemi, direktuvar dönemi, imparatorluk dönemi gibi. Sonunda imparatorluk dönemi de Napolyon'un yenilgileriyle sona erer ve Fransa'da yeniden krallık kurulur. Bütün bu birbirini izleyen ve her biri çok farklı nitelikler taşıyan dönemlerin tümü 1789 ile 1815 arasına 26 yıla sığmıştır. Üstelik Bastil'in zaptından 26 yıl sonra görünüşte fırtına durulmuş, Fransa'da krallık yeniden kurulmuştur. Yani görünüşte Fransız ihtilali durdurulmuştur. Ama bu sadece görünüştedir. Endüstri devrimi artık bütün hızıyla hükmünü sürmekte, tüm dünya büyük bir değişim içine girmektedir. Nitekim sonunda din, tarım devletleri yıkılacak, yerlerine laik ve demokratik ulus devletler kurulacaktır. Bu yeni oluşum içinde toprak ağaları ve din adamları güçlerini yitirecekler, yeni yükselen sermaye ve işçi sınıfları ve seçilmiş yöneticiler toplumların ve dünyanın kaderini belirleyeceklerdir. Bütün bu değişme ve gelişmeler 1. ve 2. Dünya Savaşlarına ve bunlardan sonra da Soğuk Savaş'a yol açacak, endüstri devrimi etkisini Soğuk Savaş'ın bitiş tarihi olan 1991 yılına kadar sürdürecektir. Demek ki 1490'larda Amerika'nın keşfiyle tohumları atılan endüstri devrimi, 1789 Fransız ihtilaliyle patladıktan sonra 202 yıl hüküm sürmüş. Fransız ihtilali bunun sadece 26 yıllık başlangıç dönemi. Fransız ihtilali içinde terör dönemi ise birkaç yıl devam ediyor ve sonra Napolyon'un imparatorluğu ve en sonunda da krallığın yeniden kuruluşu gibi aşamalar yaşanıyor. İşte şimdi ben diyorum ki endüstri devrimi açısından Fransız ihtilalinin terör dönemi ne anlam ifade ediyorsa, bugün içinde yaşadığımız terör dönemi de bilişim devrimi açısından aynı şeyi ifade ediyor. Yani henüz bilişim devriminin başlangıç aşamasına bile yeni giriyoruz. Giriş aşamasının özel bir döneminden geçiyoruz. Yani değişimin çok çok başındayız. Bundan sonraki olaylar aynen Fransız İhtilali ve Endüstri Devrimi'ndeki gibi birbirine zıt genel değişme ve gelişme yönünün teşhisinde insanı yanıltacak süreçlerden geçecek. Küresel terör, Endüstri Devrimi'nden Bilişim Devrimi'ne geçişin kabuk değiştiren dünyanın yeniden doğumunun sancılarıyla yayılıyor. Bu durum sakın sizi yanıltmasın. Nasıl tarım devriminin ideolojisi tek tanrılı dinler, endüstri devriminin ideolojisi milliyetçilik olduysa, bilişim devriminin ideolojisi de demokrasi ve insan hakları olacaktır. Ama bu arada insanlık büyük bunalımlar yaşayacak, endüstri devriminden bilişim devrimine geçerken önce soğuk savaş tortularının bedelini ve sonra da başka dönüşüm ve değişimlerin maliyetlerini ödeyecektir. Küreselleşmenin ikinci aşaması ne getiriyor, ne kadar sürecek? Sevgili okurlara, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle başlayan küreselleşme, 2001 yılında New York'un ve Washington'ın El-Kaide tarafından vurulmasıyla ikinci aşamasına geçti. Tarihin sonunun geldiğini, savaşların artık bittiğini, dünyanın liberal ekonomi egemenliğinde refaha doğru yol alacağını ilan eden birinci aşama ancak 10 yıl sürdü. Küreselleşmenin ikinci aşaması terörün küreselleştiği, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki farkın açıldığı, ABD'nin saldırganlaştığı, dinler ve mezhepler arası çatışmaların yeniden şiddetlendiği ve yaygınlaştığı bir dönemi belirliyor. Kaç yıl sürecek belli değil. Din ve mezhep bireylerin, özellikle de meslek sahibi olmayan ve kendini kişisel olarak kanıtlamamış olan bireylerin esas kimliğini oluşturur. Tarım döneminden orta çağdan ülkelerin ve yönetimlerin kendilerini din ve mezheple özdeşleştirdiği, bireylerin de bu özdeşlik içinde tanımlandığı dönemden gelir. Toplumların ve bireylerin bilinçaltlarına adeta kazılmıştır. Endüstri devrimi dine dayalı kimliğin üzerine milliyet kimliğini getirmiş, fakat ana dinsel ve mezhepsel kimliği ortadan kaldırmamıştır. Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın önderliğindeki Batı, dinsel ve milli kimlikleri yadsıyan ve bir sınıf diktatörlüğü olduğunu iddia eden Sovyetler Birliği'ne karşı ideolojik bir savaş stratejisi olarak dinci ve milliyetçi akımları desteklemiş, beslemiş, pompalamış, El-Kaide gibi antikomünist gerilla örgütlerini örgütlemiş ve finanse etmiştir. Sovyetler Birliği çökünce amacı İslam'ı korumak ve kurtarmak, hedefi Sovyet Rusya olan bu yatırım düşmansız kalmış, amacına uygun olarak İslami ideoloji çerçevesinde Orta Doğu'daki Filistin-İsrail anlaşmazlığını kullanarak Batı'ya karşı yönelen bir hareket haline gelmiştir. Bilişim devrimini yaşayan dünyadaki liderliğini sürdürmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri bu hareketin hedefi haline gelince bu çatışmayı dünyadaki yeniden konuşlanma stratejisine uygun olarak küreselleşme bağlamında derhal kullanmaya başlamış, din ve mezhep eksenindeki ayrışmayı ve düşmanlığı körüklemiştir. Kuramını Huntington'ın yaptığı uygulamasını El-Kaide'nin ve neokonservatif evanjelistlerin gerçekleştirdiği bir dinler arası savaş stratejisi tüm dünyaya egemen olmuştur. Endüstrileşme devrimini henüz yakalayamamış olan İslam dünyası, özellikle de Orta Doğu'daki Araplar ne yazık ki bu din eksenli bölünmede oyuna gelmişler, karikatür krizi, Sünni-Şii ayrımı derken Amerikan işgali altındaki Irak'ta Müslüman Müslümanı öldürmeye başlamıştır. Gerçekliği ve gerçekçiliği reddeden, insanları kendi inançlarının hayal dünyasında yaşamaya yönlendiren postmodern felsefe çizgisindeki din ve mezhep savaşları, şimdi ABD'deki neokonservatif evanjelistlerin ve bir avuç İslamcı teröristin eliyle tüm dünyaya egemen kılınmak isteniyor. Tüm dünya ve onunla birlikte Türkiye, üstelik iktidarın da desteğiyle Orta Çağ'ın karanlıklarına doğru sürükleniyor. Küreselleşmenin ikinci aşamasında Türkiye. Geçenlerde dünya ahvalini tartışırken İlhan Selçuk şöyle diyordu. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra yeni dünya düzeni diye sunulan, tarihin sonu diye dayatılan, ulus devlet bitti diye ilan edilen denetimsiz liberalizmin egemenliği olarak algılanan yükselen değerler çöktü. Irak Savaşı'nın açıkça gösterdiği gibi Cumhuriyet'in öteden beri savunduğu demokrasi, aydınlanma, laiklik, ulus devlet, bağımsızlık gibi değerler ve emeğin sömürülmesi, emperyalizm gibi sorunlar yeniden insanlığın gündemine oturdu. Ne yazık ki yine haklı çıktık. İnsanlık tarihinin üçüncü büyük devrimi olan bilişim devriminin başlangıç dönemi olan küreselleşmenin birinci aşaması 1989'da Avrupa'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlamış, 2001'de Amerika'ya yapılan 11 Eylül El-Kaide saldırısıyla bitmişti. Daha önce de işaret ettiğim gibi 11 Eylül saldırısıyla küreselleşmenin ikinci aşaması başlıyordu. Bu ikinci aşamanın birinci aşamadan farkları şöyle özetlenebilir. 1. Birinci aşamada ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal ve askeri liderliği, ikinci aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri işgaline dönüştü. 2. Birinci aşamada ortaya çıkan uluslararası sermayenin ekonomik egemenliğinin daha önce öne sürüldüğü gibi yoksul ve zengin uluslar arasındaki farkı azaltmadığı, tam tersine bu farkın artmasına yol açtığı ikinci aşamada anlaşıldı. 3. Birinci aşamanın kültürel etkisi olan mikro milliyetçilik ve mikro dinciliğin, yani ulus devletlerin bölünmesinin, barış ve istikrar değil kargaşa ve kanlı çatışmalar getirdiği görüldü. Küreselleşmenin ikinci aşamasında sonuç olarak Amerika'nın askeri ve siyasal liderliği askeri işgale dönüştü, uluslararası sermayenin ekonomik egemenliği uluslararasındaki ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri büyüttü, terör eylemleri arttı ve dünya çapında genişledi. Ulus devletlerin güçsüzleşmesi dünyadaki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ve istikrarsızlığı arttırdı. Irak'ın işgali hem bu sonuçları dünyanın gözüne soktu, hem de aydınlanma ve endüstrileşmeden nasibini almamış, aşiret ve mezhep aşamasında kalmış din-tarım toplumlarında demokrasinin olanaklı olamayacağını gösterdi. Bu yeni gelişmeler Türkiye'de hiçbir çağdaş bilimsel, teorik ve ideolojik birikim olmadan iktidara gelen dinci kökenli politikacıların bu boşluklarını doldurmak amacıyla Washington-Brüksel ekseninde oluşturdukları iç ve dış politika ezberlerini bozdu. Küreselleşmenin birinci aşamasının kuramsal önderliğini yapan Francis Fukuyama, ulus devlet modeline geri dönülmesinin gerektiğini, yoksa dünyayı büyük bir felaketin beklediğini ilan ettiği kitabında, adı Devlet İnşası, dolaylı olarak ikinci aşamanın başladığını belirtirken, Türkiye'deki dinci siyasal iktidar hala yargıyı, eğitimi, devlet yapısını ve sermayeyi İslamcılaştırma hedefine odaklanmış bir biçimde, türbanla, İmam Hatip liselerinin katsayı sorunuyla, YÖK'le, Cumhurbaşkanlığıyla, kamu yönetimi reformuyla, devlet tiyatrolarıyla ve anayasa değişikliğiyle uğraşıyor. Türkiye'nin haberleşmesini ve istihbaratını denetleyen kurumu uluslararası ilişkileri son derece gölgeli birine satmaktan kaçınmıyor. Kıbrıs'ta etnik bölücülük sorununda AB ile olan ilişkilerde neden sürekli olarak başarısızlığa uğradığını anlamıyor bile. İlerideki bölümlerde tartışacağım. Türkiye'deki yükselen milliyetçilik duygularının nedenlerini sadece başta AB olmak üzere dış güçlerin Türkiye'yi itip kalkmasında ya da etnik bölücü eylemlerin etkisinde değil, biraz da küreselleşmenin ikinci aşamasının başladığını algılamaktan aciz, dinci siyasal iktidarın yetersizliğinde ve yeteneksizliğinde aramak gerekir diye düşünüyorum. Küreselleşmenin ikinci aşamasında GOP ve Francis Fukuyama. ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi BOP, G8 gelişmiş 8 ülke toplantısında alınan kararla genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi haline dönüşünce kısaltılmış adı da GOP oldu. Projenin açıklanan hedefini ve Francis Fukuyama'nın son kitabının bu projeyle olan ilişkisini belirlemek için tam adına da yakından bakmak gerek. Projenin tam adı şöyle: Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile ortak bir gelecek ve ilerleme için ortaklık. Bu projenin ardındaki beyin Tarihin Sonu adlı kitabıyla ünlenen Francis Fukuyama olarak ortaya çıkıyor. Fukuyama'nın son kitabı State Building adını taşıyor. Profile Books Limited, London 2004. Alt ismi ise Governance and World Over in the 21st Century. Türkçe'ye Devlet İnşası 21. yüzyılda yönetişim ve dünya düzeni diye çevrildi. Remzi Kitabevi. Fukuyama bu kitabında 21. yüzyıl dünyasını çözümlüyor ve bu dünyanın nasıl biçimlenmesi gerektiği konusunda önerilerini sıralıyor. Kitap Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği GOP projesinin de ana hatlarını oluşturuyor. Biz içeride hala türbanı uluslararası çevrelere de kabul ettirmenin ve meclise çarşaf sokmanın hesaplarını yaparken Eroğlu dışarıda dünyaya nizam veriyor. Hemen belirteyim ki çeşitli yazar ve düşünürlerin ulus devlet bitmiştir, yeni dünya düzeninde ulus devlet modelinin yeri yoktur görüşüne karşılık Fukuyama 21. yüzyıl dünyasının temel siyasal biriminin ulus devlet olmasını öngörüyor. Bunun gerekçesi çok basit. Fukuyama'ya göre hiçbir uluslararası federal örgütlenme ya da bir uluslararası örgüt dünya üzerindeki yoksulluk, terör, uyuşturucu gibi sorunlarla ulus devletler kadar etkili bir biçimde mücadele edemez. Yaklaşık bir kuşak boyunca dünya politikasının devletin küçültülmesi yönünde olduğunu işaret eden Fukuyama, 11 Eylül'den sonraki dönemde dünya politikasının temel sorunu devleti geri çekmek değil, tam tersine onu güçlendirmektir. Gerek tek tek toplumlar, gerekse tüm dünya insanlığı için devletin yok edilmesi bir ütopyanın değil bir felaketin başlangıcıdır diyor. Sayfa 162. Fukuyama'nın sözünü ettiği devlet küçük fakat etkin bir devlet. Dünyadaki ülkeleri devlet fonksiyonlarının yaygınlığı ve devletin gücü ölçütlerine göre sınıflayan Fukuyama, Türkiye ve Brezilya gibi ülkeleri fonksiyonları yaygın ama güçsüz devletler arasında sayarken, Amerika'yı fonksiyonları az ama güçlü devlet sınıflamasına sokuyor. Fransa ile Japonya ise hem fonksiyonları yaygın hem de güçlü devlet kategorisine yer alıyor. Sayfa 15. Tabii Fukuyama'nın tüm dünya için fonksiyonları dar ama güçlü devlet modelinden yana olduğunu, bu modeli herkes için önerdiğini eklemeye gerek yok. Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi Gop ile Fukuyama'nın son kitabı arasındaki ilişkiler son derece doğrudan ve çok açık. Amerika Birleşik Devletleri terör, yoksulluk, uyuşturucu gibi dünya çapındaki sorunlarla savaşmak için geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ortak bir gelecek ve ilerleme için ortaklık öneriyor. G8 toplantısının gündemini de bu proje oluşturuyor. Böylece Büyük Orta Doğu Projesi BOP, genişletilmiş Orta Doğu Projesi GOP oluyor. Ben her iki terimi de birbirinin yerine kullanıyorum. Tabii bu projenin nasıl hayata geçirileceği çok önemli bir konu. Amerika'nın Irak politikası bu açıdan büyük önem kazanıyor. GOP'ta Birleşmiş Milletler'in ve NATO'nun oynayacağı rol ve Türkiye'ye biçilen görev de bu çerçevede tartışılıyor. ABD, GOP'ta da Irak'ta da bugüne kadar izlediği politikaları uygularsa dünyayı büyük bir felaketin beklediğine kuşku yok. Nitekim Amerika'nın küresel teröre karşı bir hareket olarak da savunduğu Irak'ın işgali küresel terör olgusunu önlemedi, tam tersine yaygınlaştırdı. Bu açıdan küreselleşme süreci bağlamında küresel teröre ve bunun Türkiye açısından yansımalarına soğukkanlı bir biçimde bakmak gerekir. Küresel terörün kaynakları ve iktidar. Sayfa 111. Günümüzde hiçbir toplum, hiç kimse küresel terör tehdidinin dışında değil. Terör nasıl böyle küreselleşti? Küreselleşen terörün kaynaklarına soğukkanlı bir biçimde bakmazsak ona karşı önlem almakta da başarılı olamayız. Küresel terörün birinci kaynağı dünya üzerinde süregelen yerel savaşlardır. Yerel olarak birbirleriyle savaşan güçler savaşlarını yaygınlaştırmak, ilkelerini, amaçlarını evrenselleştirmek için dünya üzerinde terör eylemlerine başvurmaktadır. Bunun küçük ve çok etkili olmayan bir örneği Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir sorunu, terörün küreselleşmesine doğrudan katkıda bulunan örneği ise Orta Doğu Savaşı'dır. Orta Doğu'daki Filistin-İsrail veya Arap-İsrail çatışması günümüzde terörü küreselleştiren en önemli ögelerden biridir. Bu çatışma sona erdirilmeden dünyada terörün son bulacağını beklemek boşuna olacaktır. Küresel terörün ikinci kaynağı yeni dünya düzeni bağlamında, yani küreselleşme döneminde dünya üzerindeki egemenlik savaşıdır. Bu savaş çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri mevcut egemenliğini geliştirerek pekiştirmek için yayılmacı bir politika izlemektedir. ABD bu politikasını teröre karşı savaş adı altında yürütmekte ve şimdilik Güney Amerika ve Afrika kıtalarındaki küçük operasyonlar dışında Afganistan ve Irak müdahalelerini gerçekleştirmiştir. Küresel terörün üçüncü kaynağı radikal milliyetçi ve radikal dinci ideolojilerdir. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin sınıf devleti kavramını güçsüzleştirmek için pompalanan dinci ve milliyetçi akımlar, Sovyetler çöktükten sonra özellikle Balkanlarda ve Kafkaslarda etnik ve dinci grupların birbirleriyle ve içlerinde bulundukları devletle savaşmaları sonucunu doğurmuştur. Soğuk Savaş sonrası Batı uygarlığı karşısında yeni bir düşman yaratmak için Huntington'ın ürettiği Uygarlıklar Savaşı bağlamında İslam dini de küresel terörün kuramsal kaynakları arasına sokulmuştur. Orta Doğu Savaşı, Huntington'ın kuramsal babalığını yaptığı bu teröre işlevsel içerik sağlamıştır. Küresel terörün dördüncü kaynağı, ilk üç nedenle ortaya çıkan terörist davranış ve eylemlerin birbirlerini desteklemeleri, birbirlerini kışkırtmaları ve birbirlerinin varlıklarından kendi varoluşlarının gerekçelerini üretmeleridir. ABD'nin Soğuk Savaş'ta ürettiği El-Kaide, Orta Doğu Savaşı'nı gerekçe olarak kullanıp 11 Eylül 2001'de ABD'ye saldırmış, ABD bu saldırıyı bahane ederek önce Afganistan'a, sonra kitle imha silahları var diyerek Irak'a girmiş, Irak'a yaptığı bu saldırı ise hem Orta Doğu'da hem de dünyanın öteki bölgelerinde İslam adına yapılan yeni terörist eylemleri doğurmuştur. Görüldüğü gibi küresel terörün kaynakları çeşitli toplumlar ve devletler arasındaki yerel savaşlar, dünya üzerindeki egemenlik kavgası, dinci ve milliyetçi ideolojiler ve nihayet bütün bölgeler arasındaki kışkırtıcı ve pekiştirici etkileşim olarak son derece karmaşık bir ilişkiler yumağı biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Kuzey Osetya'daki okul katliamından sonra Rusya'nın da kendine yönelik teröre aynen ABD gibi önleyici vuruşla karşılık vereceğini ilan etmesi, bu karmaşık küresel terör yumağının sürekli tırmandığını ve insanlığın yeni bir dünya savaşının içine girmiş olduğunu kanıtlıyor. İktidar hem geçmişinden gelen özellikleri hem de güncel politikalarıyla bu karmaşık terör denkleminin iki bağımsız değişkeni olan ABD'nin hegemonyacı yayılmacılığına ve İslamcı teröre politik ideolojik açıdan oldukça yakın bir duruş sergilemektedir. Tabii bu oldukça yakın duruş ifadesiyle AKP hükümetinin küresel teröre destek verdiğini söylemek istemiyorum. Tam tersine küresel teröre bulaşmanın kendi sonu olacağını en iyi iktidarın bildiği kanısındayım. Benim işaret etmek istediğim nokta küresel terörün kaynakları açısından bu oldukça yakın duruş konumunun taşıdığı tehlikeler. Bir önceki bölümde aktardığım Faraç'ın yazdığı kitaptaki bulgu ve çözümlemeler mevcut iktidarın dinci terör karşısındaki aymazlığını iyice açığa vurmuştur. Huntington bölücülüğüne devam ediyor. 4 Kasım 2005 tarihli gazetelerde Anka Ajansı kaynaklı bir haber vardı. Habere göre ünlü Uygarlıklar Çatışması adlı kitabın yazarı Samuel P. Huntington, Almanya'da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin sorularını şöyle yanıtlamıştır. Soru, Müslüman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği Hristiyan mirası nedeniyle Avrupa kimliğinin bozulması anlamına gelir mi? Burada laik bir ülke söz konusu olsa bile. Huntington, her halükarda Avrupa kimliğini değiştirir. Eğer Avrupalılar kimliklerini kültürel ve tarihi bakımdan değil de daha geniş anlamda örneğin toplumsal ve siyasi bakımdan tanımlamak istiyorlarsa o zaman mesele olmaz. Fakat Avrupa o zaman tarihi bakımdan sahip olduğu anlamını kaybedecektir. Soru, Türkiye'nin AB üyeliği meselesinde stratejik mülahazalar var. ABD yönetimi bile güvenlik politikasına dayalı nedenlerle üyeliği destekliyor. Avrupalı bir Türkiye İslam'a uzanan mükemmel bir köprü olmaz mıydı? Huntington, buna bir saniye bile inanmam. Türkiye Müslüman dünyasında çok yalnızdır. Uzun süreden beri Arap ülkeleriyle çok çelişkili bir ilişkisi vardır. Türkiye'nin üyeliğinin nasıl olup da Türkiye'nin kendisi dışında başka yerlere uzanan bir köprü olacağını anlamıyorum. Huntington Türkiye'yi sevmiyor. Çünkü Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Batı'nın laiklik, demokrasi, bağımsızlık, insan hakları gibi değerlerini Batı emperyalizmine karşı başarıyla kullanabilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nı yitirmesine karşın Batı'nın sömürgesi olmaktan kurtulmuş bir ülke. Üstelik Türkiye bununla da yetinmemiş. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Müslüman bir tarım toplumundan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti ilkelerini anayasasına koyabilmiş ve bu hedefe yönelmiş bir ülke olmuş. Bu ikinci suçu Huntington'a göre birincisinden bile vahim. Çünkü Hazret Batı dünyası dışındaki hiçbir toplumun, özellikle de Müslüman toplumların Batı uygarlığına benzeyemeyeceğini, ona ulaşamayacağını iddia ediyor. Yani sözcüğün tam anlamıyla hem ırkçı hem de dinci çizgide bir faşist. Batı emperyalizmini sömürdüğü ülkelerde kaçınılmaz olarak yarattığı kültür ve ideoloji etkisiyle başka halkların da bağımsızlık, demokrasi, laiklik, insan hakları gibi kavramları kullanarak kendilerine karşı baş kaldırmasını engellemek için siz Araplar, Müslümanlar, insan hakları, kadın hakları gibi emperyalist değerleri aldırmayın. Kendi geleneksel değerlerinize bağlı kalın diyor. Bizim dinciler ve onları destekleyen bazı liberaller de bu sözlere mal bulmuş mağribi gibi atlayıp bakın adama, bizim kültürümüze saygı gösteriyor diyorlar. Oysa adamın yaptığı Batı değerlerinin Batı'ya karşı bağımsızlık ve anti-emperyalizm için kullanılmasını engellemek. Ama bizim yeminli Atatürk karşıtları, özellikle de artık Amerika'nın dümen suyuna girmiş tatlı su İslamcıları ve Batı sömürgeciliğinin sözcülüğüne soyunmuş liberaller, Huntington'ın bu sözlerine bir vecize gibi sarılıyor. Hatta bazıları Huntington'ın Türkiye'ye Taşkent'i işaret ederek Türk dünyasının liderliğini önerdiğini söyleyebilecek kadar okuduklarını ya anlamıyor ya da saptırıyorlar. Oysa adam Türkiye'nin Rusya'nın Lenin'i reddettiğinden daha radikal bir biçimde Mustafa Kemal Atatürk'ün reddetmesi gerektiğini belirterek bize Müslüman dünyasını işaret ediyor. Hemen aklınıza Türkiye Kemalizmi reddetmelidir diyen AB yetkilileri geldi değil mi? Ayrıca Huntington'ın bu son demeci Türkiye için önerdiği Müslüman dünyasının liderliği konumuna kendisinin de inanmadığını belirtmesi bakımından ilginç. Yeşil kuşaktan karikatür krizine. Bugün küreselleşme adı altında dünyayı ve Türkiye'yi pençesine almış olan olgu, doğrudan doğruya soğuk savaş döneminde de yapılan siyasal yatırımların, uygulanan ideolojik yönlendirmelerin, planlanan projelerin, kurulan örgütlerin ve gerçekleştirilen eğitimlerin birikimi olarak ortaya çıkmıştır. Soğuk savaş döneminde Batı dünyası Amerika'nın önderliğinde Sovyetler Birliği'ne karşı dinci ve milliyetçi ideolojileri pompaladı. Müslümanlığı, Hristiyanlığı siyasal olarak yönlendirdi. Radikal İslam'a dayalı şeriatçı aşiret diktatörlüklerini destekledi. Komünist işgallerle ve iç isyanlarla mücadele için dinci ve milliyetçi çizgide gerilla örgütleri kurdu. Sovyetler Birliği'ni kuşatmak için batıda NATO'yu, güneyde CENTO ve SEATO'yu yani İslami ağırlıklı ülkelerden oluştuğu için Yeşil Kuşak denilen ittifakları yarattı. Dünyayı bu kuruluşlar aracılığıyla yeniden yapılandırdı. Türkiye'de 1945'ten sonra Sovyet isteklerinin korkusuyla batıya yanaşınca bu modelin ileri karakolu konumunda bütün bu oluşumlardan en çok etkilenen ülke oldu. Sonuç itibarıyla bugünkü dünyanın ve Türkiye'nin yüz yüze olduğu sorun ve çelişkilerin çoğunu Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın öncülüğünde yapılandırılan uluslararası konjonktür yarattı. Bu konjonktür bugün de küreselleşme bağlamında aynen sürdürülüyor. Cumhuriyet gazetesinde 3 Şubat 2006 tarihinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Dr. Meryem Ebu Dakka ile Orta Doğu'daki son durumu değerlendiren çok önemli bir konuşma yayınlandı. 30 yıldır Orta Doğu'da fiilen belirleyici rol oynayan Amerika'yı bozguna ve şaşkınlığa uğratan Filistin seçimlerinden Hamas'ın zaferle çıkmasını kendim ettim kendim buldum biçiminde açıklamak gerektiği Ebu Dakka'nın şu sözlerinden açıkça anlaşılıyor. Hamas 1970'lerdeki Yeşil Kuşak ve gerici İslam akımının desteklemesinin bir ürünüdür. Ebu Dakka'nın Sovyetlerin çöküşünden sonra küreselleşen dünya konusundaki söyledikleri de şöyle. Sovyetler Birliği ve sosyalist sistemin çöküşü tüm dünyada solun gerilemesi, İran'da yaşananlar ve en önemlisi emperyalizmin medya aracılığıyla yaptığı yönlendirmeler insanları ilahi güçlere yöneltti. Emperyalizmin sola karşı ideolojik saldırısı, insanların beynine yönelik tahrip yöntemleri ki bunların en çarpıcı olanı sivil toplum örgütleridir, solun kimi kadrolarını maddi olanaklar sunarak kendi safına çekmesi gibi gelişmeler de ihmal edilmemeli. Sevgili okurlarım, Ebu Dakka'nın bu son çözümlemesi Türkiye'de demokrasinin altını oyan, toplumu gittikçe bir dinci oligarşiye doğru götüren dinci eğitimin, dinci akımların ve bu eğitimle bu akımların simgesi haline getirilen türban olayının birçok eski solcu ve sivil toplum örgütü tarafından demokrasi adına savunulması sürecindeki çelişkili durumun nedenini açıkça ortaya koymaktadır. Ebu Dakka'nın çözümlemesi Türkiye'de demokrasi karşıtı akımların demokrasi adına savunulmasındaki çelişkiyi evrensel boyutlarıyla çok iyi açıklamaktadır. 11 Eylül 2001'de Amerika'ya yapılan El-Kaide saldırılarının felsefi ve ideolojik altyapısını Uygarlıklar Çatışması adı altında yine bir Amerikalı profesörün Harvardlı Samuel P. Huntington'ın oluşturduğu unutulmamalı. Benim aklımı kurcalayan Amerika'ya göre çok daha laik ve demokratik bir yapı taşıyan AB, yine Amerika'nın etkisi ve yönlendirmesiyle Müslümanları rencide eden Hazreti Muhammed hakkındaki çizimlerin yol açtığı son karikatür krizi dolayısıyla Uygarlıklar Çatışması senaryosuna kendine biçilen İslam karşıtı ve Amerika'nın dünya egemenliği oyununa uygun olan yeni bir role mi soyunuyor sorusu. Türkiye bu konuda çok ama çok dikkatli olmak zorunda. Kendisine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından biçilmiş görünen ılımlı İslam devleti rolü Türkiye'deki demokratik rejimi tehdit eden en önemli ögelerin başında geliyor. Konunun Amerika'da nasıl ele alındığı Amerikan Kongresi'ne verilen bir rapor çerçevesinde daha iyi anlaşılabilir. İslamcı terörün önlenmesi için Amerikalıların önerileri ve GOP. Amerikan Kongresi küresel terörle mücadele için bir komisyon kurdu. 11 Eylül komisyonunun hazırladığı rapor çok ilginç ayrıntılar içeriyor. Komisyon Amerika'ya yönelik terörist saldırıları irdelediği raporu yazmak için 2,5 milyon sayfa belge incelemiş, 10 ülkeden 1200'den fazla kişiyle konuşmuş. Bu rapor geçenlerde 567 sayfalık bir kitap olarak yayınlandı. Dikkatle okunduğu zaman önümüzdeki yıllarda Amerika'nın dünyaya nasıl bir biçim vermek istediğinin ipuçları Türkiye'ye neden ve nasıl bir ılımlı İslam devleti rolünün biçildiği açıkça görülüyor. Raporun bir bölümü sürekli büyüyen İslamcı terörün önlenmesi adını taşıyor. Bu bölümde komisyon 9 öneri sıralamış. Sayfa 374-383. Ayrıntılı biçimde ifade edilen öneriler uzun uzun açıklanmış. Raporun bu bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam dünyasında yoğun ilişkiler kurmuş olduğunu ve bu ilişkilerin gelecekte de süreceğini vurgulayarak başlıyor. Amerika'nın İslam dünyasına yaptığı büyük yardımlara karşın bölgedeki ülkelerde yaşayanların gözünde hiç de olumlu bir yere sahip olmadığı saptamasına yer verilerek Endonezya'dan Türkiye'ye kadar araştırma yapılan bu ülkelerde yaşayanların 2/3'ünün Amerika'nın kendilerine saldırmasından korkmakta olduğu belirtiliyor. İslami cihat anlayışının Amerika'yı İslam karşıtı olarak tanımladığını da kaydeden komisyonun önerileri kısaltılmış haliyle şöyle. 1. Amerika dünyanın ahlaki liderliği konusunda iyi bir örnek oluşturmalı, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne inandığı ve komşularına açık elli ve koruyucu olarak davrandığı konusunda açık bir mesaj vermelidir. Amerika ve dostları, Müslüman anne babaları çocukları için Usama Bin Laden'in önerdiğinden çok daha iyi bir gelecek verebilecekleri konusunda büyük bir avantaja sahiptir. 2. Dost bile olsalar Müslüman hükümetler bu ilkelere saygı göstermedikleri zaman Amerika daha iyi bir gelecek için buna karşı çıkmalıdır. Soğuk Savaş döneminden alınan derslerden biri baskıcı hükümetlerle yapılan kısa dönemli işbirliklerinin uzun vadede ters tepdiğidir. 3. Amerika ilkelerini ve değerlerini yurt dışında ısrarla savunmalı, Somali, Bosna, Kosova, Afganistan ve Irak'taki Müslümanları diktatörlere ve suçlulara karşı korumalıdır. Televizyon ve radyo yayınları bu amaçla kullanılmalı, burslar, kütüphane ve gençlere yönelik değişim programlarla Amerikan halkından gelen yardımlar olarak vurgulanmak kaydıyla bilgi ve umut yaratılmalıdır. 4. Amerikan hükümeti öteki ülkeleri de kurulacak olan yeni bir uluslararası gençlik olanakları fonuna katkıda bulunmaya çağırmalı, fonlar kendi ilk ve orta öğretim eğitimlerine yatırım yapan Müslüman ülkelerde doğrudan kullanılmalıdır. 5. Ekonomik kalkınmayı açık toplumu ve insanların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayacak bir strateji izlenmelidir. 6. Amerika İslamcı teröre karşı öteki ülkeleri de içine alacak kapsamlı bir koalisyon stratejisi oluşturmalıdır. 7. Amerika dostlarını da yakalanan teröristler göz altındayken onlara insanca muamele edilmesi konusunda ortak bir stratejide birleştirmelidir. 8. Kitle imha silahlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması engellenmelidir. 9. Teröristlerin finansman kaynaklarının izlenmesi ve saptanması terörizme karşı olan mücadelenin en önemli ögesidir. Sevgili okurlarım, yukarıda çok kısa olarak alıntıladığım önlemler Amerika'nın İslam dünyasına karşı ekonomik kalkınmayı, eğitimi ve iletişim olanaklarını da içeren topyekün bir yaklaşım sahibi olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede Türkiye'ye ılımlı İslam devleti rolü biçilmiş bulunuyor. İşte genişletilmiş Orta Doğu projesinin bel kemiğini bu yaklaşım oluşturmaktadır. Tabii Irak Savaşı'ndan sonra GOP'u hayata geçirmek hala olanaklıysa. Bu topyekün programın en önemli bölümü tabii Türkiye gibi laik ve demokratik ülke olduğu için İslam dünyası tarafından model olarak reddedilen bir ülkeyi ılımlı İslam devletine kaydırarak örnek ve müttefik olarak kullanmak arzusudur. Amerika'nın farkında olmadığı veya bilerek görmezden geldiği husus, Türkiye'nin laik ve demokratik kimliğinin bir İslam devleti yapısına kaydırılması durumunda ülkede ne demokrasinin ne de insan haklarının kalacağıdır. Başbakanın da açıkça vurguladığı gibi İslam İslam'dır, ılımlısı serti olmaz. Ülke bir kez laiklikten ayrılıp İslam devleti temeline kaydığı zaman bunun nerede duracağını kestirmek olanaklı değildir. İleride yine üzerinde duracağım gibi İslami demokrasi terimi bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Ne katı din kuralları demokrasiye izin verir ne de sadece bir dinin mensupları için uygulanan rejim demokrasi olabilir. Kadınların başörtülerinin altından saçlarının telleri göründüğü için karakola götürüldüğü İran'da demokrasi var demek saptırmaların en büyüğüdür. Ama bunun bilincinde olmayan veya olan ama bunu önemsemeyen ABD, Türkiye'deki dinci akımlara bu program çerçevesinde demokrasi adına destek vererek ülkemizdeki demokrasinin gelişmesine değil, yozlaşmasına katkıda bulunmaktadır. Küreselleşme bağlamında Türkiye'de cemaatçilik ve mahalle baskısı. Çok satışlı ve çok seyredilen medyanın Profesör Şerif Mardin'den alarak benimsediği yeni bir kavram var, mahalle baskısı. İktidarın seçimleri kazanmasını buna bağlayanlar var. Aslında mahalle baskısı komşuların, dostların, arkadaşların yaptıkları telkinler oluşturduğu baskı. Bu kavram sosyal bilimlerin en eski ve önemli kavramlarından biri olan grup baskısının Türkiye'deki yeni adı. İnsanlar giyim, kuşam, yaşam tarzı, yiyecek, içecek konularında birbirlerini etkiliyor, hatta birbirlerinin üzerinde baskı uyguluyorlar. Türkiye'de mahalle baskısı denilen bu grup baskısının temelinde cemaatçilik yatıyor. Başta türban veya sıkma baş denilen örtünme biçimi, tesettür yani örtünme cemaat baskısıyla yaygınlaştırılıyor. Bireyler cemaatler biçiminde ve cemaatler içinde örgütlenerek örtünüyor, kapanıyor, haremlik selamlık olarak yaşamaya itiliyor, başkalarını da aynı biçimde davranmaya zorluyor. Böylece demokrasi karşıtı bir baskının sosyal psikolojik boyutu devreye sokuluyor. Küreselleşmeci dış güçler de bu süreci Türkiye'de demokrasi diye yutturuyor ve hatta dayatılmasına destek veriyor. Şimdi mahalle baskısı kavramına biraz daha yakından bakalım. Sevgili okurlarım, Türkiye'deki çok partili rejimin dinci oligarşiye doğru kayması uzun ve çok faktörlü bir süreç. Bu sürecin günümüzde gittikçe önem kazanan bir ögesi de Profesör Şerif Mardin'in mahalle baskısı, mahalle havası, mahalle İslamı diye adlandırdığı bir grup dinamiği olgusu. Mardin'in 15 Mayıs 2007 tarihinde Vatan Gazetesi'nin kitap ekinde yayınlanan Ruşen Çakır'la yaptığı konuşmadan bazı parçaları aşağıya aldım. Siyasal İslam iktidara tam sahip olduğu zaman bayağı ağır şartlar yaratan bir rejimi de kurabilir. İslam'ın iktidarı tam olarak ele geçirmesi durumunu liberal bir ortamın devam ettirilmesi olarak göremiyorum. Türkiye'de mahalle baskısı diye bir şey var. Jön Türklerin en çok korktuğu şeylerden biri de oydu. Mahalle baskısı bilinmeyen ve sosyal bilimce ifade edilmesi çok zor olan bir havadır. Dolayısıyla bu havanın gelişmesine müsait şartlar oluşursa o zaman AKP de bu havaya boyun eğmek zorunda kalacaktır. Buna örnek olarak daha çok İran'da ortaya çıkmış olan ve bugün Ahmedi Necat'ın devam ettirdiği sistemi gösterebiliriz. O dinsel otokrasinin çevreyle, mahalleyle ona destek veren insanların ortaya çıkardığı havayla da çok ilişkisi var. O havanın İran devriminde çok etkili olduğuna inanıyorum. Bu hava Türkiye'de de çıkabilir bir gün. 10-20 sene öncesine kıyasla daha az şansı var. Ama bugün o havayı pompalayan başka şeyler, tuhaf oluşumlar, kendiliğinden olan bir takım olaylar var. Bazı İslami alt çevreler ortaya çıkıyor. Bunda günümüzün gelişmiş imkanları da etkili oluyor. Mahalle havası dediğimiz şeyin bu İslami alt çevrelerle yeni bir şekil almış olduğuna inanıyorum. Bu yeni şekil AKP'yi döver. Demek istiyorum ki eğer böyle bir hava gelişirse AKP ona biat etmek zorunda kalabilir. Mardin benim dinci oligarşi dediğim düzene dinsel otokrasi diyor ve mahalle baskısının AKP'ye de boyun eğdirebileceğini, Türkiye'nin İran'a dönüşmesi olasılığının bulunduğunu söylüyor. 10 Haziran 2007 tarihli Vatan'ın pazar ekinde Ruşen Çakır'ın Mardin'le yapılmış ikinci bir röportajı yayınlandı. Burada da Mardin mahalle baskısı kavramını dinci, dindar değil, özellikleri açısından iyice açıyor. Ailemde özellikle Ebu Lula Mardin Bey'den ham sofu diye geniş kullanımı olan bir tabir işitiyordum. Yaptığım iş bunu değiştirerek kullanmaktan ibaret. Ruşen Çakır, mahalle baskısı dünyada da kullanılan bir kavram mı? Hayır, kullanılmıyor. Onun yerine fundamentalist kavramı bunların hepsini örtüyor. Mahalle baskısı kavramıyla ilgilenmemin nedeni Jön Türklerin bu konudaki korkularını merak etmemdir. İttihat ve Terakki Partisi döneminde bir grup aydın İslam'ın müesseseler üzerindeki etkilerini kaldırmak istiyordu. İkinci grup ise dindardılar, dindar olmalarına ama kendi estetik duygularından farklı bir davranış tarzı olarak gördükleri mahalle İslam'ından ürküyorlardı. Mardin daha sonra Ayşe Arman'la yaptı ve 16 Eylül 2007 tarihinde Hürriyet'te yayınlanan konuşmasında Türkiye'nin önündeki güncel sorunlar hakkında değerlendirmeler yaptıktan sonra mahalle baskısının veya mahalle İslam'ının kökeni ve tehlikeleri hakkında şunları söylüyor. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Anadolu'da çok teşkilatçı bir dini kurum yayılmıştı. Nakşibendilik. Nakşibendilik yalnız bir dini inanç değil, aynı zamanda insanlara yön vermeye çalışan bir kuruluştu. Türkiye'de bilinmeyen bir şey Nakşibendilerin 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılda teşkilatçı olmaya başladıkları. Mahalli teşkilatçı, devletle rekabet halinde. Kemalistlerin göremedikleri şeylerden bir tanesi Nakşibendilerin kurdukları teşkilatın ne kadar güçlü olduğu. Bunu anlayamadılar. Anlayamadıkları için de bu gücün zaman zaman ne kadar ekstrem şekiller aldığını göremediler. Şeyh Said isyanı gibi. Ayşe Arman'ın yani bir gün Malezya olur muyuz, olmaz mıyız, olmayız deyip içimizi rahatlatır mısınız lütfen demesi üzerine rahatlatamam çünkü olmayız diye bir söz veremem, kimse veremez. Öyle dinamikler var ki dünyada, öyle tuhaf iç yapılanmalar, her şey olabilir. Ayşe Arman'ın yani kadınlar aman canım abartılacak bir şey yok demesinler mi sorusu üzerine demesinler çünkü abartılacak bir durum var. Mardin'in mahalle baskısı, mahalle İslamı dediği olgu bireyi biçimlendiren, onun tutum ve davranışlarını belirleyen, sosyal psikolojinin grup dinamiği alanına giren, ünlü grup baskısı kavramının tüm ilişkileri de kapsayarak topluma egemen olması, bireyleri ve toplumu belli bir yöne sevk etmesidir. Durkheim'dan beri bilinen, irdelenen toplumsal bilinç denilen kavram işte bu toplumsal olgudur. Birey aile içinde büyür, eğitilir, kişilik kazanır. Arkadaş gruplarıyla gelişir. Formel eğitimle biçimlenir. Çalıştığı iş yerinden, meslektaşlarından, medyadan etkilenir. Komşularıyla, mahallesiyle birlikte yaşar. Mardin'in sözünü ettiği mahalle baskısı, mahalle İslamı, işte bütün bu grupların üstelik de birbirleriyle etkileşim halinde güçlenerek yaptığı büyük baskının adıdır. Mardin mahalle baskısı, mahalle İslamı karşılığında Batı'da genel olarak fundamentalist, yani köktenci teriminin kullanıldığını ve kendisinin de bu deyimi ham sofudan esinlenerek geliştirdiğini belirtiyor. Böylece bu baskının radikal siyasal İslamcı, yani şeriatçı niteliğine de ayrıca vurgu yapıyor. AKP iktidarının mahalle İslamını destekleyici politikaları hem baskıyı arttırıyor hem de devletin bireyleri bu baskıya karşı koruma olanaklarını laiklik kavramının altını oyarak yok ediyor. Böylece durum temel hak ve özgürlükler açısından son derece vahim bir hal alıyor. Nitekim Mardin de Ayşe Arman'la yaptığı konuşmada bu baskının hem Türkiye'deki demokratik rejim hem de özellikle kadınlar açısından oluşturduğu tehlikelere dikkat çekiyor. Tabii bu noktada mahalle baskısı ve mahalle İslamının kendi kendine gelişen değil, örgütlü bir biçimde desteklenen bir olgu olduğuna dikkat çekmek gerekir. Bu örgütsel destek Müslüman kardeşler yöntemiyle mahalle düzeyindeki siyasal örgütlenme ve tarikatlar düzeyindeki dinci örgütlenmeyle seçmen tabanına egemen kılınıyor. Örneğin Cüneyt Ülsever 23 Eylül 2007 tarihli makalesinde Hürriyet'te şöyle yazıyor. Mahalle politikası belirli bir örgütün, milli görüş, yerel seviyede önce sosyal alanda, gıda erzak yardımı yaparak, eğitim, sağlık, cenaze hizmetleri sunarak ve benzerleri faaliyet göstermesiyle başlıyor. Ve o örgütün sonuçta o mahallede hayat tarzını ve siyasi tercihleri belirlemesiyle açık belirginlik kazanıyor. Her şey plan ve programlı. Mahalle baskısı ile mahalle politikası arasındaki farkı bir örnekle anlatmaya çalışayım. Şehirler arası otobüsün namaz vakitlerinde durmasını isteyenler, mahalle baskısı kurmaya çalışan münferit hareketler olabilir. Ama bu konuda kendi adını namaz gönüllüleri platformu olarak tarif eden örgüt, imanı olan bir insanın namaz kılınmasından ya da namaz için bir yerde durulmasından rahatsız olması düşünülemez. Bu bir dayatma değil, hak aramadır. Milliyet, 8 Eylül 2007 şeklinde açıklama yaptığında bu planlı programlı bir dayatmadır ve benim daha derin bulduğum işte bu mahalle politikasıdır. Yazılarımda vurgulamak istediğim hem başbakanın hem de maalesef cumhurbaşkanının alttan gelen bu mahalle politikasına karşı çıkamamalarıdır. Zira her ikisini de iktidara taşıyan örgüt, AKP içinde alttan alta mahalle politikası yapan milli görüştür. Bu anlamda milli görüşün AKP'nin taşra yerel örgütlerini ele geçirdiğini 2004 yılından beri yazıyorum. Sadece etkileri 22 Temmuz sonrası artmıştır. Daha önce de yazdığım gibi baştan beri ne demek istediğimi en iyi anlatan bizzat AKP milletvekili Nursuna Memecan'ın Meral Tamer'e söyledikleridir. Bence AK Parti'nin yaptığı en şahane şey toplumun en alt kesimindeki yoksul ev kadınlarını yetiştirilmiş kıymetli eleman haline getirmiş olması, canla başla ayakkabılarının altları yırtıla yırtıla çalışıyorlar. Kim bu kadınlar dersen, bakkalın karısı var, çiçekçinin karısı var, işçinin karısı var, dul kadınlar var. 9 Eylül 2007 Mahalle baskısı münferit dahi olabilir ama mahalle politikası planlı organize eylemlerdir ve bence mahalle baskısından çok daha tehlikelidir. Ülsever açıkça mahalle baskısını ve mahalle İslamının örgütlü bir biçimde desteklendiğini ve böylece gelişerek AKP'ye egemen olduğunu belirtiyor. Mahalle baskısı, mahalle İslamı kavramlarını siyasal ortamla ve 2007 seçimleriyle ilişkisine ise Ahmet Hakan 24 Eylül 2007'deki makalesinde değiniyor. %47'lik bir güç ortaya çıkınca, hele o güç türbanı Çankaya'ya çıkarmayı başarınca, bir de üstelik darbe falan da olmayınca, öyle bir hava esmeye başladı ki camiada, mahallenin çocukları yine baskı altına girmeye başladı. Ne yani, bu kadar oy aldık, bir de eskisi gibi hoşgörülü, sevimli, şeker olmak durumunda mı kalacağız? Kendi mahallemize bile çeki düzen veremeyecek miyiz havası yayılmaya başladı. Öz eleştiri yapana sürtük dendi. Kendine dindar diyen adamların edepsizliklerini yazana mürtet dendi. En küçük bir farklılık belirtisi gösterene kendine gel uyarısı yapıldı. Yani, kendi mahallesinin çocuklarına hayatı zindan eden bir tutum aldı başını gitti. Bu tutum gücünü %47'nin sağladığı sosyal moralden aldı. Ancak bu tutumu diriltenler mahalle dışındakiler için bir baskı mekanizmasının uygulanmasının imkansızlığının da farkındalar. Bu yüzden mahallenin çocukları üzerine abanmaktalar. Ahmet Hakan'ın siyasal çözümlemesi doğrudur. Ancak bu tutumu diriltenler mahalle dışındakiler için bir baskı mekanizmasının uygulanmasının imkansızlığının da farkındalar sözlerine ise katılmıyorum. Tam tersine mahalle İslamı tüm toplumu ele geçirmek üzere çalışıyor. Ama bu görüşünü de sevgili okurlarıma aktarmak istedim. Keşke doğru olsaydı. Şimdi mahalle baskısı ve mahalle İslamının temelinde yatan ve mahalle örgütlenmesiyle geliştirilen cemaatçilik kavramına yakından bakabiliriz. Cemaatçilik bugün demokrasi açısından hem ülkenin hem de medyanın bir numaralı sorunu. Ülkenin bir numaralı sorunu çünkü siyasal iktidar her türlü demokratik ve laik, sosyal hukuk devleti kaygılarını bir yana bırakmış, tam bir cemaatçi yaklaşımla yönetiyor ülkeyi. Medyanın bir numaralı sorunu çünkü hem birçok yayın organı hem de pek çok köşe yazarı olaylara cemaatçi bir açıdan yaklaşıyor. Böylece Türkiye'de demokrasi dediğimiz çok partili yoz rejim gittikçe bir dinci oligarşiye dönüşüyor. Cemaatçilik hem bireysel hem de toplumsal aklı, kimliği, farklılıkları ve çıkarları bir yana bırakarak ait olunan cemaatin bir örnek kimliğini, çıkarlarını ve düşüncelerini savunmaktır. Bireyselliğe karşı olduğu kadar cemiyet halinde yaşayan insanların ortak kültürüne, yani ulusal ya da toplumsal kimliğe ve çıkarlara da karşıdır. Cemaatçi kişi sadece cemaatini düşünür ve kollar. Bütün duygu ve düşünceleri cemaati tarafından yönlendirilir. Cemaat ve cemaatçilik din tarım toplumlarının geride kalmış kavramlarıdır. Hem endüstrileşmenin getirdiği aydınlanmayı, özgürleşmeyi, demokratikleşmeyi, ulus devleti reddeder, hem de tohumları endüstrileşmeyle atılan ve bilgi toplumuyla pekişen bireyselliği. Hem kendi üstündeki toplumsal ve ulusal kavramları hem de kendini alttan oluşturan kişilerin özgür ve bağımsız kimliklerine, bireysel varlıklarına karşıdır. Dinci oligarşiyi Türkiye'ye yerleştirmeye çalışanların bütün yasal ve anayasal yasaklara, uluslararası mahkeme kararlarına karşın türban denilen simgeyi hala kamu alanına sokmaya çalışmalarının başka açıklaması var mıdır? Bırakınız kadrolaşmaları, haremlik selamlık uygulamalarını, dindar olanlar olmayanlar biçimindeki ayrımcılıkları, laikliğe karşı olan her türlü yayını ve saldırıyı, sadece kamu alanındaki türban istiharı bile iktidarın cemaatçiliğinin bir kanıtı değil midir? Tabii bu durum medyada da aynıyla gözlemleniyor. Genellikle dinci basın denilen medyadaki gazeteler cemaatçilik kıskacına yakalanmış durumda. Bunlardan birinin Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni geçenlerde verdiği bir mülakatta sorulan bir soruya karşılık olarak gazetesinin cemaatçi olmadığını belirtmişti. Herhalde cemaatinden aldığı tepkiler sonucunda sonradan bir yazı yazarak gazetesinin cemaatçi kimliğini kabul etti. Küreselleşme ve Postmodern Felsefe, sayfa 129. Küreselleşmenin yalanları ve çelişkileri zaman içinde birer birer ortaya çıkıyor. Dünyaya barış değil, savaş getirdi. Terörü bitirmedi, yaygınlaştırdı. Demokrasiyi yaygınlaştırmadı, Amerikan egomanyasını pekiştirdi. Refahı değil, yoksul zengin farkını derinleştirdi. İşte bir yandan özgürlüğü ve bireyselliği pekiştireceği ve yaygınlaştıracağı iddiasıyla ortaya çıkarken, öte yandan postmodern felsefeyle cemaatleri ve cemaatçiliği özendirmesi ve desteklemesi zaman içinde iyice belirginleşen bir başka çelişki. Türban denilen simge gibi kadını cemaat kuralları çerçevesine hapseden bir tesettür uygulamasının bireysel özgürlük adına savunulabilmesi gibi bir çarpıklık küreselleşmenin bu çelişkisinden kaynaklanıyor. Küreselleşmenin dayattığı postmodern felsefe cemaatlerin bireyi köleleştirme, özgürlüğünü savunmak gibi bir çarpıklığa kaynaklık edebiliyor. Böyle bir çelişkinin kapanında kıvranan Zaman Gazetesi'nin genel yayın müdürü de bu nedenle cemaatçiliği bir reddediyor, bir kabul ediyor. Küreselleşme sürecinin yarattığı pek çok çelişki var. Birinci ve belki de en önemli çelişki, küreselleşmenin uygarlığı, bilgi toplumu adı altında, demokrasi ve insan hakları aracılığıyla yaygınlaştığını öne sürerken, şiddeti, terörü, savaşı, eşitsizlik ve adaletsizlikleri derinleştirmekte ve yaygınlaştırmakta oluşunda ortaya çıkıyor. İkinci çelişki, ulus devlet konusunda belirginleşti. Küreselleşme sürecinin hem alttan alt kültürlere özerklik yoluyla hem de üstten uluslararası örgütlenmelere bağımlılık aracılığıyla zayıflattığı ulus devlet kavramının vazgeçilmezliği ortaya çıktı. Küreselleşmenin kuramcılarından Francis Fukuyama Devlet İnşası adlı kitabında bu gerçeği açıkça itiraf etti. Yoksulluk, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası terör olarak ifade edilen üç büyük küresel sorunla ulus devlet yapısı olmadan savaşılamayacağı nihayet görüldü. Üçüncü çelişki küreselleşmenin desteklediği postmodern felsefe ile ideolojisi olarak bir aldatmaca niyetiyle de olsa sunduğu demokrasi ve insan hakları arasındaki çatışmada ortaya çıkıyor. Postmodern felsefe esas olarak insanın dışındaki gerçekle bu gerçeği algılayış biçimi arasındaki farkı ve varsa çelişkiyi kişisel algılayış lehine saptıran bir yaklaşıma sahip. Özet olarak toplumsal ve nesnel dış gerçek önemli değildir. Asıl gerçek kişinin algıladığı gerçek, iç gerçeği yani inandığı şeydir ilkesine dayanıyor. Dışsallık, objektiflik yani nesnellik diye bir şey yoktur. İnsan ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa gerçek odur diyor. Özetle dışımızdaki gerçeği reddediyor, inancı ve dış gerçeği nasıl algıladığımızı ön plana çıkarıyor. Yaklaşım olarak pozitivizme ve materyalizme karşı idealist bir felsefeyi savunuyor postmodernizm. Deneyselciliğe ve kuşkuculuğa bilime karşı inancın ve dogmatizmin kapılarını açıyor. Bu niteliğiyle bireyselliğin temelini oluşturan deneyselcilik ve kuşkuculuk yerine tarikat cemaat yapısını meşrulaştıran inanç dogmatizminin en büyük destekçisi oluyor. Kendilerini liberal diye tanıtan dinci yazarlar televizyonlarda bir bizim dışımızdaki gerçek vardır bir de kalbimizdeki hakikat. Bunlar çatıştığı zaman esas olan kalbimizdeki hakikattir diyerek inancın bilime, tarikat ve cemaatin bireysel ve toplumsal kimliğe karşı üstünlüğünü savunuyorlar. Postmodernizm Soğuk Savaş döneminde Marksizm yani diyalektik materyalizm ile pozitivizmi birbirine karıştıran cahil Amerikalıların Sovyetler Birliği'ne karşı ideolojik mücadele stratejilerinden biri olarak ortaya çıktı. Dinsiz bir proletarya diktatörlüğü kimliğiyle kendini tanımlayan Sovyetler Birliği'nin diyalektik materyalizme dayalı olduğunu iddia ettiği Marksist-Leninist ideolojisine karşı tüm tek tanrılı dinlerin desteğini alarak postmodernist felsefeyi yaygınlaştırdı. Marksizmle ve diyalektik materyalizmle mücadele etmek adına pozitivizme, bilimselliğe, deneyselciliğe, kuşkuculuğa karşı çıktı. Dinci dogmatizmi tarikat cemaat anlayışını ve yapılarını güçlendirdi. Bugün yine Amerika'nın öncülüğündeki küreselleşme, nasıl Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile mücadele sırasında yaratılan İslam mücahidi El-Kaide ile çelişki içindeyse, aynı biçimde postmodern felsefeyle de, güya savunduğu, demokrasi ve insan haklarıyla çelişen tarikat cemaat kapanına yakalanmış durumda. Dünyada ve ülkemizde kadını ikinci sınıf vatandaş olarak simgeleyen türbanın özgürlük adına, dinci diktatörlüklerin yani şeriatçılığın demokrasi adına savunulabilmesi gibi gariplikler işte bu çelişkinin sonucu. Peki bu çelişkiler sadece demokrasi ile postmodern felsefe arasında mı? Küreselleşme sürecinin kendi içinde başka yapısal çelişkileri yok mu? Bu çelişkiler küreselleşmenin demokrasiyi yozlaştırıcı etkilerine karşı mücadele ederken kullanılamaz mı? Bu bölümün başında küreselleşme sürecinin gücünü vurgulamış, bu güce karşı onu görmezden gelmenin olanaklı olmadığını belirtmiştim. Peki madem ki bu süreç kaçınılmaz, onu demokrasiyi geliştirmek ve güçlendirmek için kullanamaz mıyız? Şimdi biraz da işin bu yönüne, küreselleşme sürecinin içindeki yapısal çelişkilerin demokrasi adına nasıl kullanılabileceğine bakalım. Küreselleşme demokrasiyi geliştirmek için nasıl kullanılabilir? Porto Alegre örneği. Sevgili okurlarım, tüm dünya ve tabii tüm dünya ile birlikte Türkiye'de müthiş bir ideolojik bombardıman altında. Küreselleşme kaçınılmazdır, buna karşı çıkan yok olmaya mahkumdur deniyor. Aslında bu önermenin birinci bölümü doğru, küreselleşme kaçınılmazdır. Önermenin birinci bölümü doğru olunca ikinci bölümü yani buna karşı çıkan yok olmaya mahkumdur bölümü de doğru gibi görünüyor. Oysa gerçek durum böyle değil. Çünkü birinci olarak küreselleşme tek boyutlu bir süreç değil. İkinci olarak küreselleşme doğrusal bir süreç değil. Önce küreselleşmenin tek boyutlu olmadığı konusunu irdeleyelim. Küreselleşme siyasal, ekonomik ve kültürel olarak üç boyutlu bir süreç. Siyasal olarak Birleşik Amerika'nın liderliği, ekonomik olarak uluslararası sermayenin egemenliği, kültürel olarak da tek düze bir tüketim kültürünün egemenliği ve mikro milliyetçi ile mikro dinci akımların desteklenmesi söz konusu. Sonuçları itibarıyla da zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, ulus devletleri hem alttan hem de üstten zorlayan, bir yandan da terörü bile küreselleştiren bir süreç. Dolayısıyla bu sürecin farklı boyutlarını ve bu farklı boyutların getirdiği kimi zaman birbiriyle çelişen sonuçlarını tek bir paket içinde değerlendirmek yanlış. İkinci olarak küreselleşme sürecinin tek düze doğrusal bir biçimde gelişmediğini bilelim. Küreselleşme aynı doğrultuda hiç engelsiz gelişen bir süreç değil, diyalektik biçimde karşıtlarını da doğuran bir oluşum. Yukarıda verdiğim örnekte Endüstri Devrimi ve Fransız Devrimi ile ilgili olarak yaşanmış olan birbirine karşıt olayları anımsayalım. Şimdi küreselleşmenin siyasal ve ekonomik boyutunun bir simgesi haline gelen, dünyanın ekonomik yapısına el koyan Davos-New York toplantıları ile küreselleşmenin sosyal sonuçlarının masaya yatırıldığı Porto Alegre toplantıları arasındaki karşıtlığı ya da daha doğru bir tanımla çelişkiyi görelim. Aynı biçimde küreselleşme sürecinin bütün olumsuzluklarına karşın içi boşaltılmış olarak da olsa iki kavramı, demokrasi ve insan hakları kavramlarını da küreselleştirdiğini unutmayalım. Bütün bu noktaları akılda tutarsak küreselleşme karşıtları teriminin yanlış olduğunu, aslında kastedilenin küreselleşmenin olumsuz yanlarını reddedenler veya devrimci küreselleşme olduğunu hemen görürüz. Bir başka deyişle küreselleşmeyi eleştirmenin, küreselleşmeye karşı çıkmanın onu reddetmekle değil, onun kendi diyalektiği içinde olumlu yanlarını alıp bu olumlu yanların olumsuzlukları törpülemesini sağlamakla olanaklı olduğu hemen görülecektir. Bu anlamda Porto Alegre toplantısının küreselleşme karşıtlarının toplantısı değil, küreselleşmenin sosyal yönlerini tartışanların toplantısı olduğuna dikkat edilmelidir. Porto Alegre'de yapılan iş küreselleşmeyi reddetmek değil, küreselleşmenin ekonomik boyutuna sosyal ve kültürel anlamda tabii siyasal açılımları da olacak biçimde karşı çıkmaktır. Yani Porto Alegre küreselleşme bilincinin, bir başka deyişle küreselleşmenin olumsuz yönlerinin engellemesi yönünde girişilen çabaların küresel düzeyde örgütlenmesi sürecidir. Küreselleşme gerçekten önlenemez bir süreçtir ama ona karşı çıkanlar hiç de yok olma yolunda değildirler. Çünkü ona kavram ve süreç olarak değil, sadece onun ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarının olumsuz sonuçlarına karşı çıkmaktadırlar. Bu mücadeleyi de onu reddederek değil, onun kendi diyalektiği içindeki çelişkilerini yine küresel olarak kullanarak yapmaktadırlar. Porto Alegre'nin önemi de işte buradadır. Küreselleşmenin olumsuz sonuçlarıyla mücadele yine küreselleşme süreci içinde küresel yöntemlerle ele alınmaktadır. Küreselleşmenin toplumsal boyutlarının tartışıldığı Porto Alegre toplantısına değerli medyamızdan pek ilgi gösteren olmadı. Oysa Davos ve onun devamı olan New York toplantıları büyük basınımızın birinci sayfalarında manşetlerde yer alır. Davos, New York toplantılarında küreselleşme sürecinin zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan etkisini güçlendirici önlemler planlanırken, Porto Alegre toplantılarında bu sürecin olumsuz etkileri irdeleniyor ve bunların nasıl giderileceği tartışılıyordu. Bizim medyamızda ekonomik sömürünün derinleşerek devamından yana olan toplantıya önem veriyor, bu sömürünün olumsuzluklarını vurgulayan ve nasıl düzeltilebileceğini tartışan toplantıya fazla yer vermiyor. Ama yine de konuyla ilgilenen pek çok uzman var. Yazıları zaman zaman Cumhuriyet'te de yer alan değerli araştırmacı Cüneyt Akalın bunlardan biri. Bu konuda bana yollamış olduğu bir elektronik posta çok önemli noktalara değindiği için postanın metninin bir bölümünü bu kitaba alarak siz okurlarımla paylaşıyorum. Küreselleşme kaçınılmazdır görüşüne hak vermeniz kavramlar doğru kullanıldığı takdirde sakınca yaratmayabilir. Ama ya yanlış kullanılıyorsa? Küreselleşme haklı olarak A. ABD'nin siyasal hakimiyeti, B. ÇUŞ yani çok uluslu şirketler, C. Tek düze tüketim kültürü olarak tanımlıyorsunuz. Bu tanımlamadan yani küreselleşmenin kaçınılmazlığı tanımlamasından ABD'nin siyasal hakimiyetine atlayınca işler Arap saçına dönüşü veriyor. İşte size Mesut Yılmazcılık, işte size Tayyipçilik, işte size Özalcılık. ABD hakimiyeti kaçınılmaz olunca gelsin Irak'a bombardıman ve benzerleri oluveriyor. Oysa önermenin ikinci yarısı dikkat çektiğiniz gibi çok önemli. Hiçbir siyasal, sosyal, tarihsel süreç tek boyutlu gelişmez. Zıddını da beraberinde taşır. Küreselleşmeyi özellikle ABD ve neoliberal çevreler tarafsız, zararsız bir kavram olarak kullanıyorlar. Oysa bu kavram onların en büyük silahı, dünyayı sömürgeleştirmeye çalışıyorlar. Siz bu konuda en duyarlı olanlardan birisiniz. Ulus devleti ne yapacağız, kimilerinin iddia ettiği gibi modası geçti diye çöpe mi atacağız? İnternetten Lula'ya, Chavez'e girin, bu insanların ne kadar ulusçu olduğunu görecek ve şaşıracaksınız. Lula bizdeki futbol seyircileri gibi Brezilya bayrağına sarınarak kampanya yürüttü. Chavez daha da öteye gitti. Türkiye'de ABD politikalarına kim direniyor? MGK, Genelkurmay değil mi? Cumhuriyet neden öteki gazetelerden farklı? Porto Alegre kuşkusuz hoş bir zemin, güzel bir tartışma platformu. Biraz troçkizmin, biraz da Avrupa sosyal demokrasisinin katkılarıyla küresel direnişe fazla prim tanıyan güçlerin sesi fazla çıkıyor orada. Chavez'i dikkatle izlemenizi naçizane öneriyorum. Hareketin adına yeni Bolivarcılık koymuş. Türkiye çok önemli bir ülke, dünyanın kaderini etkileyebilir. Kanımca emperyalizm kavramını bir yana iterek küreselleşme gibi tarafsız kavramlarla sorunlara netlik kazandıramayız. Akalın bence küreselleşmenin emperyalizm özelliğine dikkati çekmekte haklıdır. Önümüze getirilen yeni kavramları eski kavramlarla irdelemekle dahil olmak üzere ayrıntılı olarak gerçek içeriklerine kavuşturamazsak çağın gerisinde kalırız. Bu konudaki ayrıntılı görüşlerimi Küresel Terör ve Türkiye adlı kitabımda anlatmıştım. Orada da belirttiğim gibi küreselleşmenin yarattığı sorunların çözümü yine küresel bağlamda demokrasi ve insan hakları kavramlarının yaygınlaştırılmasıyla olanaklı olacaktır. Küreselleşme ile ülkemizdeki demokrasi arasındaki ilişkileri irdelemeye çalıştığım bu bölümde küreselleşmenin lideri durumundaki ABD'nin ve onun yanı başında yer alan AB'nin Türkiye'de demokrasiye destek veriyoruz maskesi altında mahalle baskısını, cemaatçiliği ve postmodernizmi güçlendirerek dinci oligarşiyi beslediklerini ve bu nedenle demokrasiyi tahrip ettiklerini anlatmaya çalıştım. Tabii bu bölümde açıklamaya çalıştığım süreçler de tek başına demokrasimizle yüzleşmek için yeterli değil. Bundan önceki bölümlerdeki kuramsal ve güncel gerçeklerle birlikte düşünülmeli, bundan sonra irdelemeye çalışacağım olgu ve süreçlerle birlikte ve etkileşim halinde ele alınmalıdır.